Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 9. ayrım, 5. bölüm. Eve, limuzinin arkasında huzursuzdu. Görevde olduğunu dikkate aldığında bu yolculuk şekli onun seçeceği bir tarz değildi. Aslında çalışırken arabayı kendi sürmeyi tercih ederdi. Her koşul altında bir mil uzunluğundaki bir limuzinle yol almak açıkçası fazla gösterişliydi. Dahası bir araştırmanın ortasında bu çok utanç vericiydi. Rourke'a fazla gösterişli ya da utanç verici tabirlerini kullanmadı. Onun bu ikilemi kocasını sadece eğlendirirdi. En azından üzerine giymiş olduğu kasvetli siyah elbise bir bakıma hem bir vasiyet okuması için hem de bir iş yemeği için yeterli derecede uygundu. Düz ve sıradandı. Boynundan ayak bileğine kadar onu sarıyordu. Budalaca pahalı olmasına rağmen giysiyi kullanışlı buluyordu. Ancak elbisenin üzerinde komik görünmeden silahını kayışla tutturabileceği bir yer yoktu. Küçük saçma gece çantası dışında da rozetini koyabileceği bir yer bulamamıştı. Eve yeniden kıpırdandığında Rourke arka koltuğa kolunu uzatarak kuruldu ve eşine gülümsedi. "Bir sorun mu var? Polisler bakireler gibi yünden yapılmış şeyler giymez ve limuzine binmezler. Benimle evli olan polisler yapar." Rourke parmağını Eve'in ceketinin altından kolunun üzerinde gezdirdi. Giysinin karısının üstünde duruşu hoşuna gitmişti. Uzun, düz ve gösterişsizdi. Bu sayede elbisenin altındaki vücudu çarpıcı şekilde belli oluyordu. "Koyunların bakire oldukları kanısına nereden vardın?" "Ha ha, benim arabamla gidebilirdik. Her ne kadar şimdiki araban sonuncusuna göre büyük bir gelişme kaydettiyse de böyle bir rahatlığı sağlaması çok zor ve akşam yemeğiyle birlikte sunulacak şarabın tadına tam olarak varamazdık. Ve en önemlisi de," Rourke karısının elini tutup kaldırdı ve parmak eklemlerini ısırdı, "ben de yol boyunca seninle oynaşamazdım. Burada görevdeyim." "Hayır değilsin. Mesain bir saat önce sona erdi." Eve sırıtarak, "Bir saatliğine izin kullanmıştım, öyle değil mi?" dedi. "Evet, kullandın." Kayarak eşine yaklaştı. Elini onun bacaklarının üst kısmına kaydırdı. "Oraya vardığımızda saati geri alabilirsin. Ama şimdi..." Araç kaldırıma yanaştığında Eve gözlerini kısarak baktı. "Mesai saatimden ödün veremem bayım. Ellerini üzerimden çek yoksa seni bir memura saldırmaktan dolayı tutuklamak zorunda kalacağım. Eve döndüğümüzde haklarımı okuyup beni sorguya çeker misin?" Eve kahkahayla güldü. "Sapık!" diye mırıldandı ve arabadan dışarı çıktı. Kahverengi taşlı, yükseltilmiş girişe doğru yürürken, "Bir polise göre fazla güzel kokuyorsun," dedi Rourke eşini koklayarak. "Seni atlatamadan o şeyi üzerime boşalttın," dedi Eve. Bu arada Rourke karısını titretecek şekilde onun boynunu gıdıkladı. "Bu akşam çok şakacısın Rourke." "Oldukça tatminkar bir öğle yemeği yedim," dedi adam ılımlı bir şekilde. "Beni neşeli bir havaya soktu." Eve tebessümünü gizleyemedi. Sonra boğazını temizledi. "Pekala, bırak şimdi bunu. Şu anki durum hiç eğlenceli değil." "Doğru, değil," dedi Rourke. Boşta kalan eliyle Eve zili çalmadan önce saçlarını okşadı. "CJ için üzüldüm." "Sen de onu tanıyordun, değil mi?" "Onu sevecek kadar iyi tanıyordum. O çok nazik bir adamdı. Herkesin bahsettiği gibi, sevgilisini aldatacak kadar nazik yani. Bunu bilemem. Seks en iyimizi bile hataya sürükleyebilir." "Öyle mi?" Eve kaşını kaldırarak sordu. "Pekala, eğer bu alanda bir hata yapacağını hissedersen, kızgın bir kadının bir Branson matkabıyla neler yapabileceğini hatırla." "Sevgilim," dedi Rourke, eşinin boynunun arkasını anlayışlı bir biçimde sıkarak, "ben oldukça aşık hissediyorum," diyerek ekledi. Ciddi bakışlı bir hizmetçi kız kapıyı açtı. Kızın siyah tulumu muhafazakar bir görünümdeydi. Sesi yumuşak ve bir İngiliz donukluğundaydı. "İyi akşamlar." Buz gibi bir ifadeyle, "Üzgünüm, Branson'lar şu anda misafir kabul edemiyorlar. Ailede bir vefat durumu yaşandı," dedi. "Teğmen Dallas." Eve rozetini çıkardı. "Biz bekleniyorduk." Hizmetkar kız bir süre rozeti inceledi, sonra başını salladı. Eve güvenlik incelemesinde hizmetçi kızın bir droid olarak gözlerinde beliren sinirli ifadeyi fark etti. "Tamam Teğmen, lütfen içeri girin. Ceketlerinizi alabilir miyim?" "Tabii." Eve kendininkini omuzlarından çıkarıp hizmetçinin almasını bekledi ve Rourke elini eşinin omzuna koydu. Antreye, avlunun tavanına ve zarif kıvrımlı merdivenlere bakarak çevreye göz gezdirdi. İnce kalemle yapılmış ve boyayla inci beyazı duvarları süsleyen şehir manzaraları vardı. Fayansların üzerinde aynı renk tonundaki botlarının topukları tıkırdıyordu. Bu antreye ve geniş koridora donuk yapay bir hava katıyordu. Işıklar tavandaki eğime, sis içinden beliren ay ışığı görünümü veriyordu. Merdivenler kusursuz bir beyazlıktaydı. Adeta dalgalanıyor gibi görünüyordu. Yaklaştıklarında iki uzun kapı sessizce açılarak duvarın içine doğru kaydı. Hizmetkar saygılı bir şekilde girişte duraksadı. "Temen Dallas ve Rourke," diye duyurdu ve ardından geri çekildi. "Neden Somerset'in yerine bu hizmetçiyi işe almıyoruz?" Odadan içeriye girerlerken Eve'in fısıltıyla sorduğu sorusunu kocası yeniden hafifçe omzunu sıkarak yanıtladı. Burası yüksek tavanlı ve genişti. Loş bir şekilde aydınlatılmıştı. Alevlerin titrediği şöminenin kobalt fayanslarından mavi renk katmanlarının hakim olduğu tek renkli tarz buraya da taşınmıştı. Çeşitli boy ve şekildeki gümüş vazolar şöminenin üzerinde sıralanmıştı. Her birinin içinde beyaz zambaklar vardı. Hava bunlardan yayılan kokuyla cenaze törenine uygun haldeydi. Bir kadın yakınlarındaki oturma alanından doğrularak lüks halının üzerinden onlara doğru yaklaştı. Siyah kostümüne karşılık kadının teni zambaklarınki kadar beyazdı. Buğday rengindeki saçlarını ancak kendine çok güvenen ve güzel kadınların cesaret edebileceği şekilde yılan gibi döndürerek ensesinde bağlamıştı. Yüzündeki şaşkınlığa uymayan çıkık elmacık kemikleri, ince ve düz burnu, düzgün kaşları, boyanmamış dudakları, koyu menekşe rengindeki iri gözlerini belirginleştiren gösterişli kirpikleriyle mükemmel bir yaratılışa sahipti. Gözlerindeki kederli ifadeyi görmemek imkansızdı. "Temen Dallas?" Kadın elini uzattığında sesinin de teni gibi olduğunu fark etti. Solgun, pürüzsüz ve kusursuz. "Geldiğiniz için teşekkürler. Adım Clarissa Branson." Rourke, sıcak ve narin bir jestle boşta kalan elini Rourke'a uzattı. "CJ için çok üzgünüm Clarissa. Hepimiz biraz uyuşmuş gibiyiz. Onu daha bu hafta sonu görmüştüm. Biz pazar günü hep birlikte kahvaltı yapmıştık. Ben anlayamıyorum, hala anlayamıyorum." Clarissa sendelerken, B.D. Branson çıka geldi, kolunu eşinin beline doladı. Eve kadının hafifçe gerildiğini ve o muhteşem gözlerin aşağıya doğru eğildiğini gördü. "Neden misafirlerimize içecek bir şeyler getirmiyorsun sevgilim?" "Ah, tabii ki." Clarissa Eve'in elini bırakıp parmaklarıyla şakaklarına dokundu. "Biraz şarap ister misiniz?" "Hayır teşekkürler, eğer varsa kahveyi tercih ederim." "Getirilmesini ayarlayacağım, affedersiniz." "Clarissa bu duruma alışmakta güçlük çekiyor," dedi Branson kısık bir sesle. Bakışlarını eşinin üzerinden hiç ayırmıyordu. "O ve erkek kardeşiniz yakınlar mıydı?" diye sordu Eve. "Evet, Clarissa'nın bir ailesi yok. CJ benim olduğu kadar onun içinde bir erkek kardeş gibiydi. Şimdi ise sadece birbirimize sahibiz." Eşine bakmaya devam ediyordu. Nihayet gözlerini ondan aldı. "Bugün siz ofisten ayrılana kadar bağlantıyı kuramamıştım Teğmen. Sizin Rourke'la olan ilişkinizden bahsediyorum." "Bu bir sorun mu?" "Katiyen," dedi B.D. Rourke'a biraz gülümsemeye çalışarak. "Biz rakibiz, ancak birbirimize düşman olduğumuzu söyleyemem." "CJ'yi severdim," dedi Rourke kısaca. "Onun boşluğu doldurulamayacak." "Evet öyle. Avukatlarla tanışmalısınız, sonra da konuyla ilgilenelim." B.D.'ye konuşurken az da olsa zalim bir ifade belirdi yüzünde. Sonra döndü. "Bugün Susanna Day ile konuşmuşsunuz." Branson'la göz göze gelen Susanna yaklaştı. O, Branson'ın yanında yerini alana dek tokalaşmalar sert ve samimiyetsizdi. En sonunda odadaki son kişi de ayağa kalktı. Eve onu çoktan tanımıştı. Lucas Mance, şehirdeki en popüler ve en pahalı cinayet davalarının savunma avukatıydı. Siyah üzerine beyaz çizgileri olan dalgalı saçlarıyla intizamlı ve kurnaz bir çekiciliğe sahipti. Gülümseyişi soğukkanlı ve nazikti. Buğulu gözleri keskin ve tetikteydi. "Teğmen, Rourke," her ikisine de başıyla selam verdi. Ardından elinde tuttuğu saman rengindeki şarabından yeniden bir yudum aldı. ''Ben Bayan Cook'un çıkarlarını temsil etmek üzere buradayım.'' ''Masraftan hiç kaçınmamış.'' dedi Eve soğuk bir ifadeyle. ''Müvekkiliniz küçük de olsa bir mirasa konacağını mı düşünüyor Mance?'' Mance kaşlarını keyifli bir alayla kaldırdı. ''Eğer müvekkilimin mali durumunu sorgulayacak olursanız Teğmen, size bunu kayıtlarla sunmaktan memnun oluruz. Tabii bize bir yetki belgesi sunarsanız. Bayan Cook'a yöneltilen suçlamalar sunulmuş ve onaylanmıştır.'' ''Şimdilik,'' diye belirtti Eve. ''Neden elimizdeki işle ilgilenmiyoruz?'' Branson bir kez daha hizmetçi kıza kahve arabasının nasıl yönlendirilmesi gerektiğine dair emir veren eşine baktı. Sonra da ''Lütfen oturalım artık'' diyerek oturma alanına doğru yöneldi. Yerlerine geçip oturduklarında kahve servisi başladı. Clarissa da eliyle eşinin elini sıkıca tutarak onun yanına oturdu. Lucas Mance, Eve bir kez daha soğuk bir ifadeyle gülümsedi ve ona uzak, en uçtaki köşeye yerleşti. Susanna ise Eve'le yüz yüze gelecek şekilde oturdu. Merhum, şahsi vasiyetinin bulunduğu diskleri erkek kardeşine, kardeşinin eşine, Bayan Lisbeth Cook'a ve asistanı Chris Tipple'a gönderilmek üzere bıraktı. Bu diskler, vasiyetin okunuşunu takiben 24 saat içerisinde dağıtılmak üzere uygun kurumlara verilecektir. Bay Tipple'a bu akşamki vasiyet okunma konusunda bilgilendirme yapıldı ancak kendisi katılmayı istemedi. O pek iyi değil. Susanna evrak çantasından bir belge çıkardı ve okumaya başladı. Açılış bölümü teknik ve ağdalı bir dilde kaleme alınmıştı. Eve, bu gibi evraklara ait dilin iki asırdır değişmemiş olabileceğine neredeyse emindi. Her şeyden önce birinin kendi ölümüne ait resmi tasdik uzun bir geleneğe sahipti. İnsanlar sonlarını çok önceden planlamaya başlama eğiliminde diye düşündü Eve. Cenaze planları ya da ceset yakma ertesinde kullanılan kül kapları tercihe ve gelire göre değişiyordu. Birçok insan bunları yatırım amaçlı alır ya da hediye olarak verirdi. Bunlar kimi zaman şehirde güneşli bir yer ya da küçük bir oda olurdu. Şimdi satın al, sonra öl. Bu tür ufak detaylar moda ve toplumsal duyarlılıklara bağlı olarak değişirdi. Ancak yaşamın ilk anlarından ölüme kadar uzanan bu yolda modası geçmeyenler de vardı. Son arzu ve vasiyetname. Zaman içerisinde kaderin sonucu olarak gelen ölüm, kimin neye, ne zaman ve ne şekilde sahip olacağını da düzenliyordu. Eve, bunun her zaman bir kontrol meselesi olduğunu düşünürdü. İnsan, doğasında ölümden sonra bile kontrolün sürmesini isterdi. Hakimiyet üzerindeki son hüküm, basılacak son düğme. Ancak hayatta kalma tutkusu olan bazıları için bunun son bir aşağılama şekli olduğunu düşünüyordu. Hayatları boyunca sevilen ve saygı duyulan diğerleri içinse en son armağandır. Her iki şekilde de bir avukat ölümle ilgili sözcükleri okur ve ardından yaşam devam eder. Bu işle günlük olarak ilgilenen, bunun üzerinde çalışıp güçlükle ilerleyen ve çoğu kez rüyalarında gören kişi olarak işin bütününü biraz saldırganca buluyordu. Vasiyetnameyle bırakılan küçük şeylerin okunuşu bir süre daha sürdü. Böylece Eve, budalaca iskemlelerde mor sabahlık yiyerek bezelye ve krema soslu havuçlu kekten hoşlanan bir adamı gözünde canlandırabildi. Adam hayatında şirketinde çalışan kapı görevlisinden santral operatörüne kadar rutin olarak yer almış olan bütün insanları hatırlamıştı. Avukatı Susan Day'e çok beğendiği revizyonist bir sanatçının heykelini bırakmıştı. O bölüme geldiğinde Susanna'nın sesi takıldı. Sonra boğazını temizledi ve okumaya devam etti. Hem sağ hem de sol kolum olan, aynı zamanda çoğu kez akıl olarak da bana destek olan asistanım Chris Tripple'a altın kol saatimi ve 1 milyon dolar bırakıyorum. İlkine değer vereceğini, sonrakini ise iyi bir biçimde değerlendireceğini biliyorum. Güzel ve sevgili yengem Clarissa Stanley Branson'a annemin bana vermiş olduğu inci kolyeyi, büyük annemden kalan kalp şeklindeki elmas broşu ve sevgimi bırakıyorum. Clarissa elleri yüzünde sessizce ağlamaya başladı. Eşi koluyla omuzlarını sardığında bile incecik omuzları sarsılıyordu. Şşt! Clarissa! Branson eşinin kulağına fısıldadı. Güç bela Eve'in duyabileceği şekilde ''Kendini kontrol etmelisin'' dedi. ''Affedersin'' diyerek Clarissa başını önüne eğdi. ''Üzgünüm.'' B'de. Susanna duraksadı. Sessizce Clarissa'ya şefkatle bakarak, ''Bir süreliğine ara vermemi ister misiniz?'' diye sordu. ''Hayır. Branson çenesi kasılmış, dudakları merhametsiz bir şekilde kolunu sıkıca eşine sarılı tuttuğu halde dümdüz ileriye doğru bakıyordu. ''Bitirelim lütfen,'' dedi. ''Tamam. Kardeşim ve ortağım B. Donald Branson'a.'' Susanna durup bir nefes aldı. ''Birlikte yürüttüğümüz işin bana ait hisseleri ayrı bir evrakta kayıtlıdır. Ben bu belgeyle Branson oyuncakları ve aletlerindeki bütün payımın ölümümün ardından mirasımı yaşatacağına inanarak kardeşime geçmesini onaylıyorum. Eğer kendisi benden önce ölecek olursa, bu pay onun hayat arkadaşına veya bu birleşmeden olan herhangi bir çocuğuna aktarılsın. İlave olarak erkek kardeşime, babamızın olan zümrüt yüzüğü ve elmas kol düğmelerini, aile resimlerini ve tüm CD'lerimi içeren kütüphanemi, TVT botumu ve bir gün deneyeceğimi umduğum uçağın motosikletimi miras olarak bırakıyorum. Tabii eğer bu vasiyetin okunuşuna benim motosiklet kazam neden olmaz ve kendisi bu konuda haklı çıkmazsa.'' Branson kısa ama gülüşe benzeyen bir ses çıkardı. Ardından gözlerini kapadı. Lisbeth Cook'a, Susanna Mentz'e bir nebze nefret bakışı attı ve buz gibi bir sesle konuşmaya devam etti. ''Geriye kalan paramın tamamını, banka ve kredi hesaplarımı, gayrimenkulümü, finansal senetlerimi, mobilyalarımı, sanat eserlerimi ve kişisel eşyalarımı içeren tüm şahsi servetimi bırakıyorum. Lizzie, aşkım.'' Susanna kelimeleri ayrı ayrı vurgulayarak devam etti. ''Çok uzun süre acı çekme.'' ''Milyonlar.'' Branson yavaşça ayakları üzerinde doğruldu. Yüzü çarpıcı şekilde solgundu, gözleri parlıyordu. ''Kadın onu öldürdü ve milyonlarına sahip oldu. Buna müsaade etmeyeceğim.'' Yumruklarını sıkarak Mentz'e doğru döndü. ''Sahip olduğum her şeyi ortaya koyarak bununla savaşacağım.'' ''Acınızı anlıyorum.'' diyerek Mentz de ayağa kalktı. ''Ancak kardeşinizin istekleri açık ve yasal olarak düzenlenmiştir. Bayan Cook, kasıtlı adam öldürmekten değil, ikinci derecede cinayetten yargılanacak.'' Branson dişlerini gösterdi. ''Aniden saldırmak için hamle yaptığında, Eve ona engel olmak için atıldı. O yapamadan Rourke araya girdi.'' ''B'de,'' dedi Rourke sakince. Bu arada Branson'ın kollarını iki yanına sıkıca iliştirmişti. ''Bunun sana bir yardımı olmaz. Konuyla avukatının ilgilenmesine izin ver. Eşin çok kaygılandı.'' derken Clarissa deli gibi ağlıyordu. ''O dinlenmeli. Onu yukarıya çıkarıp sakinleştirici vermelisin.'' Branson'ın yüzündeki kaslarda sert bir kasılma göze çarptı. Öyle şiddetliydi ki kemikleri tenini kesecek gibi göründü. ''Defol evimden.'' diye emretti Mentz'e. ''Cehennem ol, çık evimden.'' ''Ben onu dışarı çıkarırım,'' dedi Rourke. ''Sen karınla ilgilenmelisin.'' Branson uzun süre Rourke'dan kendini kurtarabilmek için çabaladı. Sonra başını kabul edercesine salladı. Eşine döndü, onunla bir çocukla ilgilenir gibi titizlikle ilgilendi ve odadan dışarı taşıdı. ''Burada işin bitti Mentz.'' Eve onunla yüz yüze geldi. ''Branson'ların seni dışarı atacak bir koruması olup olmadığını görmek istemiyorsan çık artık.'' Mentz, bunu kabullenip evrak çantasını toparladı. ''Hepimiz görevimizi yapıyoruz Teğmen,'' dedi. ''Haklısın. Senin işin bir katile koşup ona zengin olduğunu haber vermek.'' Adam gözlerini kırpmadan ''Hayat nadiren siyah ve beyazdır.'' diyerek Susanna'yı başıyla selamladı. ''İyi geceler sayın hukuk danışmanı,'' diye mırıldandı ve evi terk etti. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 10. Ayrımda.